Jack De Leon. İstanbul Işıkları. Seslendiren Tuna Egemen. Orient Express. Acaba orada mıydılar? O tarifi imkansız, devasa ve ilkel makineleriyle sepya harikalar yaratan Abdullah Şükrü Efendi ve biraderindendir sözü. Hani şu sararıp solmuş fotoğrafların altındaki kunt imzalarıyla Abdullah Frer. Abdülaziz'den aldıkları irade-i seniye ile ressamı Hazreti Şehriyari Abdullah Efendi ve adı sanı yalnızca kardeşlikte saklı biraderi. Vakit Haziran 1876'dır ve bu kez 2. Abdülhamit cülus eylemiştir. Ünvanları ipka edilen biraderler çıkardıkları suretlerin kartonlarında padişahın tuğrasını bulundurmaya başlarlar. Devlet ricali ve kibarlar bu zarif ve hünerli ikilinin Beyoğlu'ndaki alacakaranlık merdivenleri tırmanmakla tükenmez stüdyolarına giderek aile fotoğrafları çektirirler. Sonradan hünkâr fotoğrafçısı ünvanını alacak olan Febus Efendi ve fabrika gibi çalışan Apollon fotoğrafhanesi henüz piyasada yoktur. İsveçli fotoğrafçı Guillaume Berggren 1866'dan beri 414 Rue de Pera adresinde hizmet vermektedir gerçi. Beyrut'ta 1876'da dükkan açan Felix Bonfils sağlam bir İstanbul fotoğrafçısı olarak anılır. Ama Abdullah Efendi ve biraderinin popülaritesine erişmek ne mümkün? Çok geçmedi. Pıtrak gibi fotoğrafhane bitiverdi Beyoğlu'nda. Floresan öncesi saç üstüne yağlı boya tabelalarıyla 20. yüzyılın ilk demlerine kadar Taksim Tünel güzergahını işgal altında tuttular. Aynı günlerde İstanbul'daki Tepebaşı Tiyatrosu'na konuk gelen Fransız topluluğu 1001 oyun sergilemekte, hediyesi olarak da bir bale gösterisi sunmaktadır. En çok tutulan oyunları Jules Verne'in 80 günde devre alemidir. Ama oyun çok uzun olduğundan iki bölümde sahnelenmektedir. Arakel Altındüri ve kardeşleri Beyoğlu'ndaki Kafe Oriental'i kiralayıp Şark Tiyatrosu'nu kuralı hangi ise 20 yıl olmuştur. Hani sonraları yerle bir edilip enkazı üstüne tokatlayan otelinin inşa edildiği meşhur Şark Tiyatrosu. Hoş, tokatlayan da pek uzun yaşamadı ya. Ama devir operet ve müzikal devridir. Cadde-i Kebir pek bir hoştur. Ve Galata'da birbirini nazikane selamlayan zarif zevatın Orient Express adlı bir tuhaf trenden hiç mi hiç haberleri yoktur. Nasıl olsun ki? Allo, allo. Muhterem Sami'in. Burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tulu mevç, 250 kilo cycle. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz. diye cümle haberi duyurmakla yükümlü İstanbul Radyosu'nun kuruluşuna neredeyse 40 yıl vardır. Paris 1883. Strasbourg garından bir tren kalkmaktadır. Ve o tren neredeyse 100 yıl sonra romanlara, filmlere, tiyatrolara konu olup efsaneleşeceğini bilmemektedir. Kendi halinde sürati rahvan, lokomotifi çirkince bir yol çilekeşidir. Üstüne üstlük koca bir kıtayı boydan boya geçmeye mahkum. O tarihi pazar akşamı Strasbourg garı, sonraları Doğu garı adını almıştır. Yeni icat elektrikle pek bir güzel aydınlatılmış, o pırıl pırıl cilalı 70 metre uzunluğundaki süper treni şu dünya gözüyle görmeye gelenlerle dolup taşmıştır. İstanbul 1800 mil yani 3186 kilometre ve 90 saat uzaktadır. Ve 40 kadar VIP yani Very Important Person yani çok önemli insan güle oynaya bu eğlenceli sergüzeşte yelken açmaktadır. Kondüktörün kasketi altın sırmalı, bıyıkları pos ve pas rengidir. Peronun sonundaki koca termometre Monsieur Gebrat tarafından imal edilmiştir ve suhuneti santigrat ve Fahrenheit olarak beyan eder. Upuzun bir oyuncaktır sanki bu tren. Yeni yapılmış, yeni boyanmış, taze plastik, yeni yontulmuş odun, sıcak demir tütmektedir. İçinde masaları ve koltukları ışıl ışıl vernikli, pirinçleri parmak işsiz, perdeleri taze ütülüdür. Bir İtalyan seyyahın notlarında Orient Express için şu sözlere rastlanır. Categoria de lusso, lüks kategori. Gazeteciler mi? Olmaz mı hiç? Herkesi bürokratik her engeli atlatıp Bermuda trene binmişler, burunlarını camlara dayayıp not tutmaya başlamışlardı bile. Fransa'da mukim Alman gazeteci ve romancı Edmond Ebaut. Times dergisinin acar muhabiri Henry Stefan Opper de Blowitz ki yolculuk boyunca yolcuların tümünden de aristokrat olduğunu, Bohemyalı bir prensin soyundan geldiğini savunmuştur. Ve nice erili ufaklı ehli kalem, yolcuların giyiminden hareketlerine, adımlarından sözcüklerine her şeyi zapta geçirmektedir. Ama aralarında en müthişleri Stefan de Blowitz'ti. İstanbul'a geldiğinde Abdülhamit'le bile röportaj yaptığı söylenir. Zaten Frank Giles nam İngiliz, çok sonraları Blowitz'in yaşamını konu edinen Gazeteciler Prensi başlıklı bir kitap yazmamış mıydı? Yolculuk sırasında mübalağa şarap içen Blowitz, notlarında Orient Express için kimi yerde uçan karnaval, kimi yerde de tekerlekli beşik deyimini kullanır. Vagon restoranda tattığı siyah havyarın benzeri yoktur. Önce yedikleri bunun yanında yine kendi deyimiyle çizme cilasından farksızdır. Şöyle sürdürüyor sözlerini Stefan de Blowitz. Orient Express'le İstanbul'a gelmeyi keyifli kılan bin bir neden var. Ama bunların içinde ikisi çok önemli. Kahvaltıda sunulan siyah havyar ve Topkapı Sarayı'nın müthiş mücevherleri. Neyse, dönelim bizim bugünün standartlarıyla pek de kıytırık ama günümüzde hiçbir trenin olamayacağı kadar keyifli Orient Express'i. Fransız hükümetiyle Belçika Kralı 2. Leopold'un çabaları ürün vermiş, tren el sallamalar, kibar, soyluların seslerini yükselttiği vaki değildir, revoirlar ve zarif hanımların daha da zarif ipeksi mendillerle gizlediği birkaç damla gözyaşı arasında peronu terk etmiş, doğunun kapısına doğru yola çıkmıştır. Neden mi yalnız hanım gözyaşları? Nedeni basit ama aynı oranda çetrefil. Fransız gazeteci Georges Boyer'in Le Figaro'da yazdığına göre bu ilk seferin yolcularının tümü de erkekmiş. Boyer çok dertliydi bu konuda. Ama tren Viyana'ya geldiğinde Baroness von Scala ve kardeşi Leonie Paul Orient Express'i onurlandırırlar. Bu kez Edmond About yazıyor. Leonie Paul gerçek bir sarışındı diye. Blovitz ise romantik takılıyor tüm olaya. Eli yüreğinde, gözleri alev alev. Dudakları sanki Eros'un yayı. Sesi titreşimlerle yüklü. Yine Leonie Paul söz konusu tabii. Hatta Blovitz'in o gerçekten dillere destan vagon restoranda içip içip mutluluklar içinde kanatlanmış uçuyorum, haz içindeyim, zevkten çıldırabilirim diye feryat ettiği söylenir. Bunu ben söylemiyorum. Orient Express üstüne tuğla gibi bir kitap yazan Michael Barnsley yazıyor. Şimdi bu Barnsley de ömür adam. Tipik bir nostal entel. Meraklısına not. Nostaljik entelektüel demek. Sonuçta biz yine Hint meşesinden yapılma vagon restorana dönelim. Porselen boynuzlu fonograflardan yükselen müziğe şöyle bir kulak vererek, pembe ve sarı gölgelikli abajurların loş ışığında Bollinger şampanyası, belki de Veuve Clicquot Ponsardin yudumlayan içtimai mevki sahibi ve dahi sahibi zevk kişiler, beyaz eldivenli garsonların sunduğu İstiridye ve Rumen havyarını tatmakta, Hollanda soslu levrek balığı, Breton usulü kuzu budu ve tereotlu manş pilici yemekte, birazdan servisi yapılacak olan Alla Turca pilavın kıvama gelmesini beklemektedir. Burgundy ekmeğinin yanında limonj kaplarda sunulan San Christoph peyniri ve izinli tereyağı damağa değdiği an erir. Pek de leziz bir tat bırakır ve iştah açıcıdır. Türk kahvesiyle birlikte alınan içkiler arasında Martel Konyak ve Cointreau revaçtadır. Paris, Münih, Viyana, Belgrad ve Sofya kentleri o çağların hız anlayışıyla rüzgar gibi tüketildiğinde sohbet doğunun incisine yönelir. Nasıl bir yerdir İstanbul? Şimdi yıl 1888'dir. Vagon restoranda vakit bir Balkan akşamıdır ve şarapla şampanya, havyarla kanyak, frank, mark, dinar, drahmi ya da mecidiye karşılığı yenilip içilmiş İstanbul üzere spekülasyonlar yoğunlaşmıştır. Orient Express, sirke cigarının ıslak demir, yanık yağ ve gölge kokan, gölge nasıl kokarsa, loşluğuna girdiğinde lordlar, dükler, kontlar, baronlar, markiler, generaller, diplomatlar ve gazeteciler İstanbul'a ahir ömürlerinde ayak basmanın sarhoşluğu içindedirler. Not: bu sarhoşluğa kaliteli kanyak, şampanya ve bordo şarabının da destek olduğu rivayet edilir. 1892'den sonra faytonlarla dilijansların çoğu Perapalas'a doğru yola çıkıyor doğal olarak. Perapalas, Orient Express'in sahibi aslisi olan Compagnie Internationale de Wagonlits de Grands Express Européens şirketinin katkılarıyla yapılmamış mıydı? Yine de tekmil yolcu ve basın Perapalas'ın yolunu tutarken Stefan de Blovitz İstanbul'a her geldiğinde nedense Hotel d'Angleterre atıyor kapağı. Neler yazmış Beverly Nichols'dan bir başka gazeteci? Ah şeker kardeşim, evde olmak en büyük keyif doğal olarak. Ama bu Orient Express bir başka, bir tuhaf sanki. Öyle bir menüsü var ki, mayonezli patates, bezelyeli dana eti, beyaz şarap, sanki Roma cengaverlerinin atlı arabasındayım. Çelik ve camdan oluşmuş bir süper taşıt içinde geçiyoruz Avrupa'yı. Çevresinde atsız sansız akarsular ve topraklar. Kimin umurunda? Burada telefon yok. Abuk subuk entelektüel tartışmalar yok. Bir tek tüm vagonları süsleyen krizantemlerin gerçeği var. Şarap doldurun kadehime. Orient Express'in ölümsüzlüğüne içiyorum. Şunu açıklamak gerek. Orient Express 1883'te yola çıkmış ama tam 5 yıl boyunca İstanbul'a gelmemiş. Yolcular Bulgaristan'dan Lloyd şirketinin feribotlarıyla Doğu'nun incisine ulaşabilmişler. 1888'de bu sempatik ve romantik tren bilfiil Sirkeci'yi onurlandırmış. Kimi kayıtlar 1895 diye yazarsa da 1888'in ağırlığı kuşku götürmez. İngiliz çayı ve Ural havyarından oluşan bir kahvaltının ardından Mahmur ve Mesut konuklarını İstanbul'a salıvermiş. Peki, yalnızca masallara mı konu olmuştur Orient Express? Agatha Christie'nin Orient Express'te cinayeti, Graham Greene'in İstanbul treni, Maurice de Cobra'nın yataklı vagonların Madonna'sı, Jan Fleming'in Rusya'dan sevgilerlesi, Eric Ambler'in Demetrios'un maskesi, Ethel Lina Waite'in dönen tekerlekleri, Pierre Jean Remy'nin Orient Express'i, Cecil Roberts'in Victoria 4.5'u onca yıldır bestseller listelerinden çıkmıyor. Alfred Hitchcock'un The Lady Vanishes başlıklı filmi sansasyon yaratmıştı. Ama o demlerde yaşananlar sansasyonel olmakla birlikte hiç de masalsı değildi aslında. Şimdi bu Orient Express'in başına gelenler hiçbir şimendiferin başına gelmemiştir. 1892'de Avrupa'yı sarsan kolera salgını, Makedonya yollarında eşkıya saldırısı, kök söktüren kışlar, sık sık yinelenen kömür kıtlığı seferlerin yapılamamasına ya da trenin kimi kez yarı yolda kalmasına neden olur. 1914-1918 arası malum savaş yüzünden tam 4 yıl istasyonda yatar Orient Express. İşin ilginç ve az bilinen yanı, 1. Dünya Savaşı'nı noktalayan barış anlaşmasının Orient Express'in 2419 numaralı vagonunda imzalanmış olması. 1944 yılındaysa Hitler 2419'un yakılmasını emreder. Aslında tam bir ticari damardı bu sevimli tren. Paris'e İstanbul'dan pamuk, deri, binbir baharat ve susam götürüyordu. Bir de taze sebze ve meyve ki koca Avrupa'yı kat edene dek tümü hak ile yeksan oluyordu tabi. Şapka devrimi gerçekleştiğinde binlerce şapkayla kasketi Türkiye'ye getirmek yine Orient Express'e düşmüş. Bunu da 1920'lerde İstanbul'da yayımlanan Fransızca gazete La Patrie'den öğreniyoruz. Ticaret ve turizmin yanı sıra önemli bir siyasal etkinliği de vardı Orient Express'in. Osmanlı İmparatorluğu'nun Makedonya ve Arnavutluk'la doğrudan ve seri bağlantısını kuruyor, Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'yı bir süre konuk ediyor, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin istediği yabancı gazeteleri gizlice yurda sokuyor, Jön Türklerin kolaylıkla yurt dışına çıkıp batılı fikirlerle dönmelerini sağlıyordu. Abdülhamit'in Son Günlerinde İstanbul başlıklı kitabında konuya değinen Paul Fesch, Abdülhamit'in gizli ajanlarının Strasbourg garında nasıl Jön Türk avına çıktıklarını anlatır. ...77'de 100 yaşına varamadan kapatıldı kralların treni, trenlerin kralı. Çok yaşlıydı. Nice savaşlar, aşklar, ülkeler ve insanlar görmüş, saatte bilmem kaç yüz mil hız yapan elektrikli torunlarına bile yetişmişti. Paris Match muhabiri Paul Moran, Orient Express'i 100 kişilik uçaklar öldürdü diye yazmamış mıydı 1962'de? Artık emri hak vaki olmuş, lokomotif, yolcu, lokanta, kargo, yataklı ve kütüphane vagonları Monte Carlo'da haraç mezat satılmış, sonraları Fas Kraliyet Sarayı Müzesi'nde sergilenmişti. Evet, yanlış okumadınız. Bu trende bir de tam teşekküllü kütüphane vardı. Birkaç dilden kitapları, duvarlarındaki orijinal tabloları, masif gürgen okuma masaları ve Maroken koltuklarıyla. 4 Ekim 1983 tarihinde ise doğal olarak yeni lokomotif ve vagonlarla Paris'ten İstanbul'a bir 100. yıl seferi düzenlendi. İlk trenin bir tıpkı basımı olarak inşa edilen yeni Orient Express, 100 kadar yolcuyla İstanbul'a geldi. Törenlerle karşılandı. Ve o günü yaşayanların belleğine egzotik bir anı olarak nakışlandı. Ama çok şey değişmişti. Yolcular kırmızı teneke kutulardan Coca-Cola içiyordu. Belçika Kralı 2. Leopold, Habeşistan İmparatoru Haile Selasiye, Avusturya-Macaristan İmparatoru 1. Charles, Bulgar Prensi Ferdinand, Bulgar Kralı Boris, Behar Mihracesi, efsanevi balerin Isadora Duncan ve Mata Hari, hele Mata Hari, mümtaz yolcuların tarihinde yazılıydı. Ama yalnızca eksotik değildi Orient Express. Türkiye'nin ticari, kültürel ve siyasal tarihinde önemli yeri olan bir vasıtaydı. Nasıl olmasın ki? O demlerde uçak filan yok. Ve hep merak etmişimdir. Acaba orada mıydılar diye. Şu bizim Abdullah Efendi ve biraderi. Neredeyse sigara sarılacak benli incelmiş, sarısıyla siyahı elyaf elyaf dökülen o eski fotoğrafları karıştırıyorum. İlaç için tek Orient Express yok. Ama belki 1888'deki o tarihi gün Sirkeci'deydiler. Bol bol fotoğraf çekmişlerdi. Ve hatıra olsun diye eşe dosta dağıtmışlardı. Ya da nedense Sirkeci'ye hiç uğramayıp Hasan Efendi'nin idaresindeki Hayalhani Osmani Kumpanyası'nda birinci aktris Perviz Hanım'ın menfaatine mahsus sergilenen La Dame au Camelia'yı resmetmeyi eylemişlerdi. Ola ki Abdullah Şükrü'nün dişi ağrımıştır ve kendisini diş tabibi Monsieur Barry'nin Beyoğlu'ndaki Fransız sefahethanesinin karşısındaki 374 numaralı daire-i mahsusasına zor atmıştır. Belki de biraderler gözlerini 100 yıl sonrasına çevirip İstanbul'u içten kuşatan entel barlarda bulut kıvamında mavi damarlı ve hafif hazin rakılarını yudumlayan aydınların Orient Express'i yalnızca Agatha Christie Nam Hatun'un polisiyesinden bileceklerini ve gerisini pek umursamayacaklarını öngörerek bu işten tümden caymışlardır. Kim bilir?